Ayrım 13, Kin, Robert Ludlum, sayfa 159. Üçüncü bölüm, birinci kısım. Küçük ev, Aylesbury'nin batısındaki büyük bir malikanenin topraklarında kalıyordu. O bölgeyi elektrik verilmiş tellerle çevirmişlerdi. Yırtıcı köpekler koruyordu bu toprakları. Buraya girebilmek için sadece bir tek kapı vardı. Araba yolundan geçilip büyük köşke gidiliyordu. Ondan sonra yol sağa ve sola ayrılıyor, daha ileride de küçük evlere giden dar yollar bulunuyordu. Malikanenin korusuna yapılmış olan bu 14 küçük evde korunması gereken erkekler ve kadınlar oturuyordu. Ülkelerinden kaçanlar, aileleri, çift taraflı ajanlar, kimlikleri anlaşılmış kuryeler, yani düşmanların öldürmek istediği kimseler. Victor Jane'in küçük evini yuva sayıyor ve bunun her yerden uzak olmasına seviniyordu. Geceleri Alman uçakları kente saldırmaktaydı. Londra yanıyordu. İngiltere savaşıyordu. Bu arada Loch Torridon da devam etmekteydi. Victor her sefer birkaç hafta Oxfordshire'daki bu küçük evden uzak kalıyordu. Ama karısı güvende olduğu için kafası rahattı. Teague'de Loch Torridon merkezine MI6'in bodrumuna nakletmişti. Gece veya gündüzün bir anlamı kalmamışlardık. Adamlar nöbetleşe günde 24 saat çalışıyor, dosyalar, kısa dalgalı radyolar, belgeler, daha türlü şeylerle uğraşıyorlardı. Son yolculuğundan dönen Victor Londra'dan Oxfordshire'a giderken Teague ve Stone'la konuşmaların asla bitmeyeceğini düşünüyordu. Herkes aynı şeyleri tekrarlıyorlardı. Almanların işgal ettikleri bölgelerden Victor'un sağ salim döndüğü konusu açıldıkça Stone son derece öfkeleniyordu. Çünkü Stone bu işleri yapmak için eğitilmişti. Ama paramparça olan eli yüzünden buna imkan kalmamıştı. Öfkesini Victor'dan çıkarıyordu. Fontaine'i adeta sınava sokarmış gibi türlü sorular soruyor, işin her bölümünde hatalar arıyordu. Victor'un şifre uzmanı ajana duyduğu acıma o aylar içinde kaybolmuştu. Aylar mı? İngiltere'ye geleli neredeyse 2,5 yıl olacaktı. Victor Stone'un bu gece beni geciktirmek için yaptığı numaralar çekilecek gibi değildi diye düşündü. Almanlar Londra'ya eskisi kadar fazla saldırıda bulunmuyorlar. Ama bir hava akını başlasaydı Londra'dan ayrılamazdım. Oysa Jane'in zamanı yaklaştı. Doktor ancak bir hafta kadar vakit kaldığını söyledi. Saatine bir göz attı. 2:20 geçiyordu. Jane onun böyle geç saatte eve dönmesine alışmıştı artık. Duruma birlikte gülüyorlardı. Birden arkasından yankılanan sesleri duydu. Eskisi gibi korkuya kapılmıyordu sirenler yüzünden. Bunun sık sık tekrarlanması dehşetini silip götürmüştü. Direksiyonu kırdı, Oxfordshire'daki malikaneye giden yola çıkmıştı. 3 mil gidince karısına kavuşacaktı. Ayağıyla gaz pedalına dayandı. Yolda araç olmadığı için hızlı gidebilirdi. Bir yandan da bombaların homurtusunu duymak için farkına varmadan kulak kabartmıştı. Ama uzaktan gök gürültüsünü andıran sesler gelmedi. Sadece hala sirenlerin çığlığı devam ediyordu. Birden sesleri duyarak irkildi ve dehşete kapıldı. Bir an yorgunluğu yüzünden yanıldığını da sandı. Fakat yanılmamıştı. Sesler tam tepeden geliyordu. Bunları Londra'dayken çok duymuştu. Çift motorlu Heinkel uçaklarıyla gelen uzun menzilli bombardıman uçakları. Bunlar Londra'nın üstünden geçmişlerdi. Bu durumda kuzeybatıya giderek Birmingham'daki cephane fabrikalarını bombardımana tutacaklardı herhalde. Victor aman tanrım dedi, uçaklar alçalıyor, hem de tam tepemdeler. Uçaklar kısa sürede onun önüne geçtiler. Oxfordshire'ı bombalayacaklardı. İngiltere'de tam güvenlik sağlanan tek yer burasıydı. Fakat hava saldırılarına açıktı Oxfordshire. Uçaklara alçaktan o bölgeyi bombalamaları emredilmişti demek. Fontaine gaz pedalını yere yapıştırdı. Vücudu zangır zangır titriyor, kesik kesik soluyordu. Ama gözlerini yoldan ayırmamaktaydı. Pike yapan uçakların sesleri patlamalara karıştı. Bombalar arka arkaya iniyor, sarı ve beyaz ışıklar Oxfordshire'ın korularını aydınlatıyordu. Victor kampın kapısına gelince frene bastı. Neyse, demir bahçe kapısı açıktı. Yine gaz pedalına dayanarak düz uzun yolda son sürat ilerledi. Her taraftan alevler yükseliyor, patlamalar duyuluyor, paniğe kapılmış insanlar kaçmaya çalışıyorlardı. Büyük köşke bomba isabet etmişti, cayır cayır yanıyordu. 50 metre kadar ileride sağına bir bomba düştü. Dar yol devrilip tutuşmuş ağaçlar yüzünden kapanmıştı. Her yer yanıyordu. Victor arabadan fırlayarak yanan engellerin arasında koştu, kendi evlerini gördü. Kökleri yerden çıkmış ulu bir meşe evin damına inmişti. ''Jane! Jane!'' kapıyı omuzlayıp kırarak içeriye daldı. ''Jane! Buradayım.'' Kadının sesi mutfaktan gelmişti. Dar koridorda koşarken o anda diz çöküp şükretmek istedi. Jane masanın kenarına tutulmuş, arkası dönük duruyordu. Kadın iki büklüm olmuş sallanıyordu. Victor koşarak ona sarıldı. Fakat Jane hala sallanıyordu. ''Sevgilim!'' ''Vittorio!'' Jane birden acıyla inledi. ''Çarşaflar! Çarşaflar sevgilim! Battaniye de gerekli galiba, bilmiyorum.'' ''Konuşma!'' Karısını kucağına aldığı an onun yüzündeki çektiği acıyı gördü. ''Seni kliniğe götüreceğim. Doktorlar, hemşireler.'' ''Kadın, oraya gidecek vaktimiz yok.'' diye feryat etti. ''Dediğimi yap, sana gösteririm.'' Elinde bir bıçak vardı ve bunu kaynar suya tutuyordu. Jane tek başına doğum yapmaya hazırlanmıştı. Victor uçakların homurtularının hafiflediğini duydu. Hava saldırısı sona ermişti. Karısının dediğini yaparak onun istediği her şeyi topladı. Yıkıntı ve alevlerin arasından geçerek Jane'i ağaçların arasında bir yere götürdü. Orada baş başa kaldılar. Birkaç yüz metre ötedeki ölümler hayata engel olamazdı. Victor karısının iki erkek çocuk doğurmasına yardım etti. Fontini Christie'nin oğulları doğmuştu. Neyse, sonunda Jane kliniğe kaldırılmıştı. Bir görevli Victor'un yanına yaklaştı. Onu bir kenara çekerek ''Aradığımızı bulduk.'' dedi. ''Hava saldırısı çok başarılı oldu. Almanların harika aygıtları bile bunu sağlayamazdı. Araştırdık, bir işaret yoktu ve fişekle de yerini belirtmemişlerdi.'' Victor subayın bu esrarlı sözlerinden bir şey anlamamıştı. ''Neden söz ediyorsunuz, nereye gidiyoruz?'' ''Güçlü bir verici.'' Bu sözleri de anlayamadı. ''Özür dilerim, ne dediniz?'' ''Odanın bombalamadan zarar görmediğini söyledim. Büyük evin sağ bölüğünün arka tarafında namussuz bir vericiyi çalıştırmış.'' ''Verici mi?'' ''Evet, Almanlar bu sayede bu kampı kolaylıkla bulup bombaları isabet ettirdiler. Bir radyo dalgası sayesinde yeri buldular. MI6'dekilerin buna sizi göstermeme bir itirazları yok.'' Eve girerek yıkıntıların arasından geçip sağ bölüğe gittiler. Uzun bir koridorda ilerlediler. ''Fontin, bir radyo dalgası buraya bir filo getirmeye yeterlidir.'' diye mırıldandı. ''Ama bu bölgeyi bulmalarına yarar, hedefleri değil.'' Binbaşı önce işaret vermemiş diye onun sözünü kesti. Fakat uçaklar yaklaşınca penceresini açarak hava fişekleri atmış. Hem de bir kutu fişek kullanmış. Pencerenin dışında bulduğumuz kutu bunu gösteriyor. Koridorun sonunda önünde iki askerin nöbet tuttuğu bir kapı vardı. Subay kapıyı açarak içeriye girince Victor da onu izledi. O da nasıl olduysa o korkunç bombalardan kurtulmuştu. İçerisi derli topluydu ve masada anteni uzatılmış bir portatif aygıt duruyordu. Subay kapıdan girince gözükmeyen sol taraftaki yatağa işaret etti. Yatakta başının arkası uçmuş, elinde tabanca olan biri yatıyordu. Siyah bir rahip cübbesi giymişti. Binbaşı çok garip diye mırıldandı. Kağıtlarından Yunanistan'daki bir manastırdan geldiğini anladık. Zenope mezhebindenmiş. İkinci kısım. Victor bir daha böyle bir olayla karşılaşmak istemiyordu. Jane ile iki bebeği gizlice İskoçya'ya götürdü. Glasgow'un kuzeyinde iyi korunan bir eve yerleştirildiler. Victor, MI6'in ya da İngiltere'deki yetkililerin aldığı önlemleri yeterli bulmuyordu. Para verip eski askerleri nöbetçi olarak tuttu. Ev girilmesi imkansız küçük bir kale haline geldi. Ömrü boyunca durumun böyle mi olacağını düşünüyordu. Neden kendisine inanmıyorlardı? O fanatiklerle katillere bir şey bilmediğini nasıl kanıtlayabilirdi? Bir şey bilmiyordu. 9 Aralık 1939 günü şafakta Selanik'ten bir tren hareket etmişti ve kendisi bu konuda bir şey bilmiyordu. Sadece böyle bir tren olduğunu duymuştu. Tigüyü bir gün onu ziyarete geldi. Savaş süresince burada kalmak niyetinde misin diye sordu. Telefonla görüşmekle birlikte 5 aydır birbirlerini görmemişlerdi. Victor Loch Torridon'un bir parçasıydı. Onun bilgisi bu operasyon için gerekliydi. ''Beni zorlayamazsın Alec, ben İngiliz değilim. Sizinle işbirliği edeceğime de söz vermedim.'' Tilgi'yi gülümsedi. Buna hiç gerek görmedim zaten. Yalnız bu arada seni binbaşı yaptım. Victor bir kahkaha attı. Ben resmi olarak orduya almadan bunu yaptın. Sen töresel askerliğin yüz karısısın. Tabii, böylece gereken işleri başarabiliyorum. Tuğ General durakladı. Bahçeye bir göz atıp yerden bir ot kopardıktan sonra Fontine'e döndü. Stone tek başına işi yürütemiyor. Neden? Seninle haftada birkaç kez konuşuyoruz. Yapabileceğim şeyleri anlatıyorum. Stone da karar veriyor. Bu mükemmel bir düzen. Durum aynı değil. Sen de bunun farkındasın. İki savaşa birden katılmama imkan yok. Bir an durdu. Savarone haklıydı.
Kim?
Babam, Savarone trendeki şey yüzünden aynı amaç uğruna savaşan kimselerin bile birbirlerine düşman olacaklarını anlamıştı. Tigyu bir gün her şey düzelecek diye karşılık verdi. Sen, Jane ve çocuklar, bütün ömrünüzce bu duruma dayanamazsınız. Bu konuda sana yardım edeceğim. Hem emrimdeki gizli servis dünyanın en başarılı örgütüdür.
Victor ilgiyle onu süzdü. İşe nereden başlayacaksın?
Sorun nereden değil, ne zaman?
Peki, ne zaman işe başlayacaksın?
Savaş bitince.
Rica ederim Alec, beni boş sözler ya da numaralarla oyalama.
Numara yapmıyorum, seninle basit bir anlaşma yapacağız. Sana ihtiyacım var. Savaşın seyri değişti. Loch Torridon'un en önemli evresine geldik. Bu operasyon istediğim sonucu vermeli.
Bu iş kafana takılmış.
Seninki de öbür meseleye. Fakat Brevort'un Selanik adını verdiği işin iç yüzünü savaş kazanılmadıkça öğrenemezsin. Sözüme güven, savaşı kazanacağız.
Fontaine Tigue'nin gözlerinin içine baktı.
Ben tuntraklı sözler değil, gerçeği istiyorum. Pekala, bazı kimselerin kişiliklerini sapladık. Senin ve ailenin güveni için bu durumu açıklayacağım.
Arabadaki adam mı?
Kensington'da ve Campo di Fiori'de gördüğüm saçında ak olan adam mı?
O cellatı tanıyor musun?
Evet.
Victor İngiliz'in boğazına sarılıp onu konuşturmayı istiyordu ama kendini güç tuttu.
Bana adam öldürmesini öğretti. Sırf bu mesele yüzünden seni öldürebilirim.
Bunun ne anlamı olacak? Seni hayatın pahasına koruyacağımı biliyorsun. Önemli olan adamın saldırmasına engel olunması. Onu kontrol altına aldılar. Kendisi senin cellatsa tabii.
Victor ağır ağır soluğunu verdi. Ya diğerleri?
Ortodoks kilisesinin ileri gelenlerinden iki kişi. Onlar Zenope mezhebindeki keşişlere emir veriyorlar.
O halde Oxfordshire'ın bombalanmasına onlar neden oldular?
Tigue hemen onun sözünü kesti.
Hayır, doğruyu söylemek gerekirse onlar daha fazla şaştılar bu duruma. Belirttikleri gibi en istemedikleri şey senin ölümün tabii.
O uçakları yolu gösteren adam Zenope mezhebinden bir keşişti. Onlara özgü şekilde intihar etti.
Bu işi başka bir fanatik yapmış ve işi mezhebin üstüne atmış da olabilir. Bu adamlar kutsal bir savaşa girdiklerini sanıyorlar. Savaşları gereğince pazarlığa girişmeden şiddete başvuruyorlar. Fakat biz kimlere baskı yapacağımızı biliyoruz. Whitehall'un baskısı sayesinde onları durdurabiliriz. Oysa sen bunu yapamazsın. Şimdi işine dönecek misin?
İşe dönersen bu sorunla uğraşacak mısın? İşi planlamada ben de söz sahibi olabilecek miyim?
Loch Torridon operasyonu gibi dikkatle çözümleyeceğiz bu işi.
Böylece Victor Loch Torridon operasyonu için yine Avrupa'ya gidip gelmeye başladı. Üçüncü kısım. Loch Torridon operasyonu sona erince Avrupa'daki ajanları İngiltere'ye çektiler. Bu operasyondan geriye başarıları açıklayan 22 dosya dolabı dolusu kağıt kalmıştı. Bu dosyaların hepsi askeri haber almanın bodrumlarına yerleştirildi ve kapılar da mühürlendi. Fontaine İskoçya'daki eve Jane ile Andrew ve Adrian adlarındaki ikizlerin yanına döndü. Ömrü boyunca kardeşlerinin çocuklarını görmüştü. Fakat bu ikizler onundu. İkisi Fontaine Christi soyunu devam ettireceklerdi. Doktorlar Jane'in başka çocuğu olamayacağında fikir birliği etmişlerdi. Oxfordshire'daki o zor doğum kadını fazla sarsmıştı. 4 yıllık çok hareketli ve tehlikeli bir hayattan sonra böyle durgunlaşmak çok garipti. Bu hareketsizlik Victor'un sinirlerini bozmaya başlamıştı. O tembel tembel oturacak bir erkek değildi. Ev onun için bir hapishaneden farksızdı. Mansion öbür kıyısında ve Akdeniz'de onu arayan adamlar vardı. Fontaine de onları bulmayı istiyordu. Ama savaş bitene dek bir şey yapmasına imkan yoktu.
Victor bu bekleme döneminde bir karara vardı. Savaştan sonra Campo di Fiori'ye dönmeyecekti. O evi düşünüşünde karısına baktığı zaman o beyaz ışıkla öldürülen diğer eşleri hatırlıyordu. Oğullarını görünce makineliyle taranan diğer aciz küçükler geliyordu gözlerinin önüne. O cinayetlerin işlendiği yere dönemezdi. Başka bir yerde kendilerine yepyeni bir hayat kurabilirlerdi. Nasıl olsa Fontini Cristi fabrikaları kendisine geri verilecekti. Roma'daki malları iade mahkemesi bunu Londra'ya bildirmişti. Victor MI6 kanalıyla Roma'ya haber yolladı. Campo di Fiori dışında bütün toprakları, malları ve fabrikaları en yüksek fiyat veren kimselere satılacaktı. Campo di Fiori konusunda ayrı bir plan yapacaktı. Mart'ın 10'uydu. Çocuklar koridorun karşı tarafındaki odalarında uyuyorlardı. Dışarıda son kış rüzgarı ıslık çalmaktaydı. Victor ve Jane yatağa girmiş, şöminedeki ateşin tavana vuran kızıllığını seyrediyorlar. Her günün sonunda yaptıkları gibi yine hafif sesle konuşuyorlardı. Victor Barkley her şeyi halleder dedi. Aslında bu basit bir açık arttırma olacak. Ben toptan kaç para istediğimi belirttim. Artık satışları ne şekilde yapacakları onlara kalmış. Jane dirseğinin üstünde doğrularak kocasına baktı. Alıcı var mı? Fontin hafifçe güldü, hem de sürüyle. Çoğu İsviçre'de ve Amerikalı. Onarım işleri ve fabrikaların yeniden kurulmasında büyük para var.
Bir iktisatçı gibi konuşuyorsun.
Öyle olduğumu umarım. Yoksa babam büyük düş kırıklığına uğrardı. Birden sustu. Jane onun alnına düşen saçları geriye itti.
Ne var?
Sadece düşünüyorum. Kısa süre sonra her şey sona erecek. Önce savaş, sonra Selanik. Alek'e güveniyorum. Gerekirse dış işlerindeki diplomatları bile kandıracaktır. O çılgınlar da Tanrı'nın belası tren konusunda bir şey bilmediğimi kabul edeceklerdir.
Jane gülümsedi. Ben o trenin çok kutsal olduğunu sanıyordum.
Buna imkan yok. Victor doğruldu. İtalya'ya dönemem fakat burada kalmak istemiyorum. Cama vuran karlara baktı. Burada daima Fontini Cristi olacağım. Katledilen büyük ve üstün bir ailenin oğlu.
Sen Fontini Cristi'sin.
Victor ateşin hafif ışığında karısına baktı. Hayır, 5 yıldır Fontinim. Buna da epey alıştım. Sen ne dersin?
Adının İngilizceye çevrilmesi fena değil. Kibar, soylu bir isim bu.
Hem Andrew ve Adrian da geçmişin yükünü taşımamalı. Zaman çok değişti. Eski günler geri gelmeyecek.
Herhalde öyle. O günlerin geçtiğini görmek biraz hazin ama böylesi daha iyi galiba.
Jane birden gözlerini kırpıştırarak kocasına baktı.
İtalya ve İngiltere'yi istemediğine göre nereye gideceğiz?
Amerika'ya. Amerika'da yaşamayı ister miydin? Jane hala soru sorar gibi onu süzüyordu.
Tabii, çok zevkli olacak. Evet, mükemmel. Hepimiz için öyle.
Harold Latham pirinç parmaklıklı eski asansöre yaklaşarak duvardaki oklarla sayılara baktı. 3 yıl önce Burma'daki savaşa gitmişti. O zamandan beri de ilk kez MI6'e geliyordu. Yeni elbisesinin ceketini çekiştirdi. Sivildi artık. Kısa süre sonra binlerce sivil olacaktı. Almanya yenilmişti. Koridordan geçerek Stone'un bürosuna gitti. Zavallı, hiddetli, iyi kalpli Stone. Kendisi armutken o da elma adıyla tanınıyordu. Küstah bir İtalyan yüzünden elmanın elinin paralanması çok kötü olmuştu. Ama belki de bu yüzden hayatı kurtulmuştu. İki eli de sağlam olan pek çok ajan geri dönmemişti. Kendisi de talihli sayılırdı. Sırtında ve karnında maden parçaları vardı. Fakat dikkatli davranırsa normal bir hayat sürebileceğini söylemişlerdi. Böylece erken terhis olmuştu. Elma ve armut bu savaştan sağ çıkmışlardı.
Amanın, bunu kutlamak için bir ay viski içmeye değerdi doğrusu.
Stone'a telefon etmeye çalışmış fakat ona erişememişti. Haber bırakmanın da anlamı yoktu. İşleri henüz düzene konmamıştı. Londra'da ne kadar kalacağını bilemiyordu. Bununla birlikte birden Elma'nın odasına dalıp konuşmak daha zevkli olacaktı. Kapı kilitliydi. Harold Latham kapıya vurduysa da cevap alamadı. Oysa danışma görevlisi Stone'un bir gece önce işten ayrılmadığını söylemişti. Bugünlerde bürolardaki kanapeler karyola yerine geçiyor, gizli serviste herkes devamlı çalışıyordu. Yine kapıya vurdu fakat ses çıkmadı. Yalnız kapının altından hafif bir ışık sızıyordu. Belki de Stone bir dakika odasından ayrılmış, kafeteryaya ya da tuvalete gitmişti. Ajanın gözleri birden silindir biçimi kilide takıldı. Bunda bir acayiplik vardı.
Pirince grimsi bir şey yapışmıştı ve anahtar deliğinin sağında da bir çizik gördü. Latham yaklaşıp bir kibrit yaktı. Yapacağı şeyden korkar gibi kibriti o gri şeye tuttu. Bu hemen eriyip düştü. Tahmin ettiği gibi lehimdi. Elman'ın sevdiği bir numaraydı bu. Latham başkasının bu yönteme başvurduğunu da hatırlamıyordu zaten. Bir lehim telinin ucuna eritip kilide sokardı Elma. Böylece kilidin dili sabit kalırdı. Lehim anahtarın kilide girmesine engel olamazdı. Ama anahtarla kapıyı açamazdı kimse. Bir insan bir tuzaktan kaçıp dikkati çekmeden biraz vakit kazanmak istediği zaman bunu yapardı. Kimse kilitle bir şey olduğunu anlayamazdı. Zaten kilitlerin çoğu eskiydi. İnsan kapıyı kırmaz ve çilingir çağırırdı. Elmanın zamana mı ihtiyacı olmuştu, bir tuzak mı vardı? Tuhaf bir durum olduğu anlaşılıyordu. Tigyu kapı mendeşelerinden çıkarılır çıkarılmaz içeriye dalarak aman tanrım diye bağırdı. Bir şeye dokunmayın, hemen bir doktor çağırın. Bu işi gizli tutun. Tuğgeneral'in yanında duran Latham mırıldandı. Ölmüş. Tigyu bunu biliyorum diye söylendi. Sadece ne zaman öldüğünü anlamak istiyorum. Latham cesede baktı. O kim? Ölüyü soymuşlar ve üstünde şortuyla çoraplarını bırakmışlardı. Göğsün üst kısmında bir kurşun deliği vardı ve akan kanlar da kurumuştu. Albay Aubrey Birch, arşiv subayı. Tigyu dönerek kapıda bekleyen iki muhafızla konuştu. Kapıyı yerine takın. Buraya kimseyi almayın ve bir şey söylemeyin. Benimle gel Latham. Asansöre binerek bodruma indiler. Latham Tigyu'nun şaşmakla kalmadığını, aynı zamanda korktuğunu da anladı. Ne zaman oldu dersiniz efendim? Kendisine ordudan ayrılma belgesini 2 gece önce verdim. Bu yüzden bana çok kızdı sanırım. Latham bir an ses çıkarmadı. Sonra Tigyu'ya bakmadan konuştu. Artık sivil olduğum için fikrimi söyleyebilirim. Yaptığınız çok kötü ve kalleşçe bir iş. Stone bir zamanlar en iyi adamınızdı. Tuğgeneral buz gibi bir sesle itirazını dinledim dedi. Sen armut denilen ajansın değil mi?
Evet.
Tigyu ordudan ayrılmış olan ajana baktı. Elma çürümüştü Bay Armut, kurtlanmıştı hem. Şimdi bu çürüğün nereye kadar yayıldığını anlamam gerekiyor. Kapı açıldı ve birlikte koridorun çelik duvarına doğru yürüdüler. Bu duvarın ortasına daha da kalın çelikten bir kapı takılmıştı. Kapının üst kısmında kurşun geçirmez bir cam vardı. Solda siyah bir düğmenin altında ancak kağıtların sığabileceği bir yarığın altına da bir levha asılmıştı. Girmek yasaktır. Gerekli belge olmadıkça içeriye girilemez. Zile basın ve belgeyi delikten atın. Tigyu cama yaklaşıp zile basarak konuştu. Paralı Sümbül, lütfen acele edin. Camdan bakın. Ben Tuğgeneral Tigyu. Yanımda Harold Latham var. Benimle gelmesine izin verdim. Hafif bir motor çalışırmış gibi bir ses duyuldu. Çelik kapı ağır ağır yana giderek açıldı. İçeride bir subay selam verdi. İyi günler generalim. Burada bir sümbül durumu gözükmedi. Tigyu başını sallayarak adamın selamını aldı. Bunu ben bildiriyorum. Tekrar emir verene kadar buradan bir şey çıkarılmayacak. Albay Birch için görev defterine neler yazılmış? Subay madeni duvara yapışıp çelik masaya gitti. Açık duran siyah kaplı bir defteri alıp uzattı. Albay Birch dün gece 7'de buradan ayrılmış. Sabah 7'de buraya gelmesi gerekiyormuş.
Anlıyorum. Yanında kimse var mıymış?
Binbaşı tekrar deftere baktı. Evet efendim. Yüzbaşı Stone. Onun ayrılış saati de aynı.
Teşekkür ederim. Bay Latham'la ben 7 numaralı kasada olacağız. Bana lütfen o kasanın anahtarıyla şifresini verin.
Tabii. Madeni odada 22 dosya dolabı vardı. Tigyu karşı taraftaki 4. dolabın önünde durdu. Elindeki kağıda bakarak dolabın üst kısmındaki şifreli kilidin tokmağını çevirmeye başladı. Kısık bir sesle zaman kaybetmeyelim dedi. Sen Brevard dosyasının konduğu kasayı bul, dosyayı çıkar. Latham gidip şifreyi alarak döndü ve dolabı buldu. O sırada diğer kasayı açmış olan Tigyu telaşla dosyaları ayırıyordu. Sonra bunlara bir kez daha baktı. Victor Fonti'nin dosyası kaybolmuştu. Tigyu dolabı kapatarak dimdik durdu. Sonunda diğer dolabın önünde eğilmiş elindeki açık dosyaya şaşkın şaşkın bakan Latham'ı fark etti. General buz gibi bir sesle "Dosyayı okumanı değil bulmanı söyledim" diye çıkıştı. Latham dosyadaki tek kağıdı çıkardı. Burada okuyacak bundan başka bir şey yok. Lanet olsun. Siz alçaklar ne işe kalkıştınız? Bu bir fotokopiydi. Kenarında siyah bordür olan kağıdın altında da onaylandığını belirten iki resmi damga vardı. İki adam da bunun ne olduğunu biliyordu. Bir idam emri, öldürmek için resmi bir izin. Tigü yerinden kımıldamadan tek düze bir sesle sordu. Hedef kim?
Vittorio Fontini Cristi.
Bunu kim onaylamış?
Dışişlerinin mühürü ve Brevoort'un imzası var.
Başka kim? İki imza olması gerek.
Başbakan.
Bu görevi de yüzbaşı Stone.
Latam başını salladı. Evet.
Tigü gözlerini kapatarak derin bir soluk aldı. Sonra Latam'a bakarak konuştu.
Stone'u iyi tanır mısın? Yöntemlerini bilir misin?
18 ay birlikte çalıştık. Kardeş gibiydik.
Kardeş mi? O halde servisten ayrılmakla birlikte gizli işler yasasının seni bağladığını hatırlatmam gerek.
13. ayrımın sonu. Sayfa 174.